Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arat Arar. Eserin adı Meylin Kara Ağaçları. Yazarı Antol Frans. Çevirmeni Ender Bedisel. Türü Roman. Pencere Yayınları. Birinci baskı Ekim 2011. Bu kitap 173 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Meylin Kara Ağaçları. Tatile kadar dedi. Öte yandan her türlü kolaylığı sağlayacağız sana. Gizli görevler, izinler ve benzeri, para dışında her şeyi. Bir kere dürüst bir yönetimi temsil ediyoruz. Şimdi inanmıyorlar ama daha sonra düzenbaz olmadığımızı anlayacaklar. Nitekim Delabre'nin eli kirli değildir. Sonra gizli fonlar iç işlerinde, yani koca tarafında. Sen 2400 franklık aylığına talim edeceksin. Bir de Madame Pelisson'u nasıl baştan çıkaracağını düşüneceksin. Lesparda, vali hanımım güzel mi diye sordu. Bu soruyu gelişi güzel sormuştu, konunun önemini abartmadan. Bütün güzel kadınları avucunun içine alacağına inanan çok genç bir adam gibi sakindi. Labarte masanın üzerine bir fotoğraf attı. Yuvarlak şapkalı, çatkıları esmer boynunun üstüne sarkan zayıf bir kadın fotoğrafıydı. İşte dedi, Madame Pelisson'un kendisi. Kabine bu resmi emniyet müdürlüğünden istedi. Müdürlükte gördüğün gibi güvenliğin pulunu yapıştırdıktan sonra gönderdi. Lasparda resmi hemen dört köşe parmaklarıyla kavrayarak güzelmiş dedi. 1. Başpiskoposun ziyaretçilerini kabul ettiği salon 15. Louis döneminin lambirleriyle kaplanmıştı. Yontulmuş ahşaptan açık gri renkte iç duvar kaplamalarıydı bunlar. Duvara asılan silahların arasında kadın figürleri yerleştirilmişti. Figürler kornişlerin köşelerini işgal ediyorlardı. Şöminenin üzerinde iki parçalı bir ayna göze çarpıyordu. Aynanın alt kısmı koyu kırmızı kadifeden kumaşla örtülüydü. Kumaşın üzerinde sevimli mavi eşarbıyla bembeyaz bir Notre Dame Lord'u görülüyordu. Duvarlar boyunca levhaların ortasına mineli plakalar, Papa 9. Pie ve Papa 13. Leo'nun renkli portreleri, nakış işlemeli kumaşlar, Roma hatırası eşyalar ve piskoposlukta oturan iffetli hanımların armağanları asılmıştı. Gotik ya da Roman kiliselerinin alçıdan yapılmış modelleri yaldızlı konsolların üstüne oturtulmuştu. Başpiskopos binaları severdi. Rokay üslubu vitraydan parlak bir Merovenj modeli sarkıyordu. Bu yapı modelinin planları Saint Gregoria Tarikatı Şövalyesi, piskoposluk mimarı Mayquart Barba tarafından yapılmıştı. Cübbesini kırmızı çorapların üstüne çeken Monseigneur, kısa ve kalın bacaklarını ateşte ısıtarak bir emirname yazdırıyordu. O sırada piskopos yardımcısı M. de Goule, üzerinde fil dişinden bir haç bulunan, bakırdan ve bakaritten yapılmış büyük masada yazıyordu. Carmel sevinçlerini ruhlarımızda hiçbir şeyin üzüntüye boğmaması için. Monseigneur, dokunaklı olmayan otoriter bir sesle dikte ettiriyordu. Ufak tefek bir adamdı. İlerleyen yaşıyla birlikte gevşeyen dört köşe yüzünü ve kocaman başını dik tutuyordu. Kaba saba çizgilerle buruşan suratı bir inceliği yansıtıyordu. Emir vermekten hoşlanan, bunu alışkanlık edinen bir yüzün saygınlık dolu ifadesiydi bu. Carmel sevinçleri. Buradan yola çıkarak duygu birliği, ruhların barışması ve boyun eğmeye ilişkin fikirleri geliştireceksiniz. Bunlar kurulu iktidarlar için son derece zorunlu. Daha önceki emirnamelerimde bu konulara değinmiştim. M. de Goule uzun, soluk ve ince başını kaldırdı. Güzel bukleli saçlar 14. Louis perukası gibi bu başı süslüyordu. Ama bu kez, dedi, bu açıklamaları yenilerken sivil iktidarların durumu hakkında bir ihtiyat kaydı koysak doğru olmaz mı? iç krizlerle sarsılıyorlar ve kendilerinden olmayanlarla ittifaklar kurmaktan aciz durumdalar. Yani bundan sonrasını ve bunun ne kadar süreceğini kastediyorum. Zira bunu görmezden gelemezsiniz Monsenyör. Parlamentarizmin gerilemesi. Başpiskopos başını salladı. Tam da öyle, Monsieur de Goulet. Tam da öyle. Bilgi ve dindarlıkla dolusunuz Monsieur de Goulet. Sizin ihtiyar papazınız öldükten sonra piskoposluk yönetimini genç enerjinize teslim edecek ama ihtiyatlılık konusunda size hala birkaç ders verecek durumda. Sayın Vali Worm Clavel'in okullarımızı ve eserlerimizi teşvik ediyor. Onunla övünmek hakkımız değil mi? Tabur komutanı generali ve birinci başkan yarın masamızda ağırlayacağız herhalde, öyle değil mi? Şu halde bana menüyü gösterin. Başpiskopos yemek listesini gözden geçirdi, onu düzelterek yemek adetini çoğalttı. Valiliğin kaçak avcısı Rivoria'dan hemen avete alınmasını istedi. Bir uşak geldi, gümüş tabak içinde bir kart sundu. Monsenyör kartın üzerinde papaz okulu müdürü Rahip Lantene'nin adını okuduktan sonra genel yardımcısına dönerek "Bahse girerim," dedi. "Monsieur Lantene yine bana Monsieur Guttrell'den yakınmaya gelecektir." Rahip de Goulet salondan çıkmak için ayağa kalktı ama Monsenyör onu bırakmadı. "Burada kalın. Monsieur Lantene'i dinleme zevkini benimle birlikte paylaşmanızı istiyorum. Bildiğiniz gibi piskoposluğun baş hatibi sayılıyor. Sevgili Monsieur de Goulet, herkese sorarsanız sizden daha iyi vaaz veriyormuş ama ben aynı kanıda değilim. Aramızda kalsın ama ne karmaşık bilgisini ne de şişkin sözlerini takdir ediyorum. Dayanılmaz sıkıcı biri. Onun için sizi yanımdan ayırmadım. Bir an evvel başımdan sağmak için bana yardımcı olacaksınız." Uzun boylu, iri yapılı bir papaz salona girdi ve selam verdi. Ağır başlı, çok yalındı. Başını öne eğmişti. Monsenyör onu görür görmez sevinçle bağırdı. "Ah, günaydın Sayın Rahip Lantene. Tam da biz sizden söz ediyorduk. Piskoposluğun en seçkin konuşmacısı olduğunuzu söylüyorduk. Büyük perhiz günü, sen Oxford'de verdiğiniz vaaz, büyük yeteneğinizi ve derin bilginizi kanıtlıyor." Rahip Lantene kızardı. Övülmeye karşı duyarlıydı. Düşman ancak gurur kapısından geçerek onun ruhuna girebilirdi. Yüzü hemen silinen bir gülümsemeyle parladı. "Monsenyör, siz efendimizin bu değerlendirmesi bana derinden sevinç veriyor. Ne mutlu ki bana acı veren bir görüşmeye başlarken o acımı hafifletiyor. Benim hakkımdaki şikayet Büyük Papaz Okulu Müdürü tarafından sizin baba yani kulaklarınıza kadar gelmiştir." Monsenyör onun sözünü kesti. "Söyleyin bana Monsieur Lantene, bu Saint-Oxper perhiz günü konuşması yayımlandı mı?" "Piskoposluğun kutsal haftasında analiz edildi. Yararlı uyarılarınızdan dolayı çok duygulandım Monsenyör. Havarilere ilişkin çalışmalarımı destekliyorsunuz. Heyhat, hakikatin kürsüsüne çıkalı uzun zaman oldu. 1880'de vaiz notlarımı piskoposlukta eğitim gören Monsieur Roquette vermiştim. Elimde epey vaaz birikmişti." Monsenyör gülümseyerek "Ah!" diye bağırdı. "Şu iyi yürekli Monsieur Roquet. Geçen yıl Vatikan'a, Papa'nın makamına giderken ona ilk kez rastladım. Sevinç içindeydi. Bir hafta sonra onunla Saint-Pierre Kilisesi'nde karşılaştım. Teselli bulmak için orada dualar ediyordu. Piskoposluk ünvanı reddedilmişti." Melantein kırbaç gibi ıslık çalan bir sesle "Peki neden?" diye sordu. Bütün kabahat bu zavallı adamın sırtına bindirildi. Masonların verdiği yemekte Cumhurbaşkanı'yla birlikte dana eti yemesinden ötürü mü? Üstelik gelenek göreneği bilmekten aciz, doktrin bilgisi sıfır, kalın kafalı haliyle gülünç kaçan bir adam bu. Monsieur Roquette kendi kendini yükselten biri olsa piskopos olmasına şaşardı. Bu günler sınama günleri. Tatlı vaatler ve ürküntü verici tehditlerle iç içe geçmiş bir gelecekle karşı karşıyayız. Karakter ve bilgi bakımından güçlü olan rahipler yetiştirmek gerekiyor. İşte bu nedenle Monsenyör böylesine ağır görevleri yerine getirmekten aciz bir papaz yerine başka bir roketi size öneriyorum. Papaz okulunun hitabet profesörü Sayın Rahip Guttrell. Monsenyör yapmacıklı bir şaşkınlık göstererek onun sözünü kesti ve gülerek M. Rahip Guthrie'nin de sırası geldiğinde psikoposluk ünvanını ıska geçip geçemeyeceğini sordu. Rahip Lantain, öyle düşünmeyin Monseigneur diye bağırdı. Bu adamın da psikoposlukta adı çıksaydı, Katinus günlerine geri dönerdik. Liyakatsiz bir papazın Aziz Martini'nin kürsüsünü kirlettiği o günlere. Koltuğuna yumulan başpiskopos saf saf konuştu. Katinus, Piskopos Katinus, bu adın telaffuz edildiğini ilk kez işitiyordu. Aziz Martin'in kürsüsünü işgal eden şu Katinus, onun söylendiği kadar kötü bir tutum sergilediğinden emin misiniz? Galyalıların kilise tarihinde ilginç bir olay. Monsieur Lantain, sizin gibi bilgili bir adamın beni aydınlatmasını rica edeceğim. Papaz okulu müdürü ayağa dikildi. Monseigneur, Piskopos Katinus konusunda Gregor de Tours'un tanıklığı yüzeyseldir. Bahtiyar Martin'in bu halefi öyle lüks içinde yaşadı ki, kilisenin hazinelerini öyle bir israf etti ki, onun yönetime geçmesinden 2 yıl sonra bütün kutsal vazolar Tours Yahudilerinin ellerine geçti. Tabii zavallı Monsieur Guthrie'li Katinus adıyla benzeştirdim ama sebepsiz yere değil. Monsieur Guthrie hala köy kiliselerinde bulunan, cahil kilise mütevellileri tarafından korunan sanat objelerini, ahşap kaplamaları, işlemeli sanatsal vazoları aşırıp her yeri soyup soğana çeviriyor. Bu yağmacılığı da Yahudiler yararına yapıyor. Monseigneur, Yahudiler yararına mı dedi? Neler söylüyorsunuz? Rahip Lantain, Yahudiler yararına diye yineledi. İsrailli bir mason olan Monsieur Vali Worms, Clavel'in salonlarını zenginleştirmek için bunu yapıyor. Madame Worms Clavel'in antika eşyalara meraklı. Monsieur Guthrie sayesinde papazların Lusansi Kilisesi'nde 300 yıldır korunan ayin cübbelerinin üstüne kondu. Bana söylendiğine göre onların kumaşından puf minderli koltuklar yaptırmış. Monseigneur başını salladı. Puf! Kullanım özelliği kalmamış o süslemelerin bozulmasını şey demek istiyorum, sanmıyorum ki Monsieur Guthrie aracılık yaparak o eşyaları pazarlasın. Zaten dindar papazların Lusansi'deki cübbelerini azizlerin kalıntıları gibi kutsal saymanın gereği yok. Puf minderli koltuklar yapılması için o eski giysileri satmak kutsal şeylere hakaret sayılmaz. M. de Goulet birkaç saniyedir kalemini ısırıyordu. Mırıldanmaktan kendini alamadı. Kiliselerdeki sanatsal zenginliklerin inançsız kimseler tarafından böyle yağmalanmasına üzülüyordu. Papaz okulu müdürü kesin bir sesle devam etti. Monseigneur, Sayın Yahudi Vali Worms Clavel'in dostunun çevirdiği dolabı bir yana bırakalım lütfen. Üzüleceksiniz ama papaz okulu hitabet profesörü hakkındaki şikayetlerimi dile getireyim. Pek açık seçik şeyler değil. Ancak belli başlı 2 tür suçlamam var. Suçluyorum. Birincisi doktrini, ikincisi ahlakı. Suçladığımı belirtiyorum. Birincisi doktrini, bu da 4 nedenden ötürü. Birinci neden, bu denli uzun açıklamadan sakınmak için başpiskopos 2 kolunu birden uzatarak Monsieur Lantain dedi. Birkaç saniyedir genel yardımcının kalemini ısırdığını görüyorum. Bana umutsuz işaretler yapıyor. Matbaacının bizim emirnamemizi beklediğini bana hatırlatmaya çalışıyor. Emirnamenin piskoposluk kiliselerinde pazar günü okunması gerekiyor. Üzülmeyin ama onu yazdırarak bitirmem lazım. Umut ederim ki o yazı papazlarımıza ve inananlarımıza teselli götürecektir. Rahip Lantain selam verdi ve üzüntü içinde odadan ayrıldı. Onun çıkışının ardından başpiskopos M. de Goulet'e dönerek Monsieur Guthrie'nin valiye bu denli dost olduğunu bilmiyordum dedi. Papaz okulu müdürü beni uyardı. Ona minnettarım. Hem Monsieur Lantain samimi, açık sözlülüğünü ve dürüstlüğünü takdir ediyorum. Ona güvenilir. Ona güvenilecektir diye ekledi. 2. Papaz okulu müdürü Rahip Lantain odasında çalışıyordu. Kireçle boyanmış duvarların 1/4'ü beyaz ahşap raflarla kaplıydı. Raflar iç karartıcı, koyu siyah çalışma kitaplarını taşıyordu. Migne'nin komple patoloji yapıtı, Aziz Thomas de Aquin'in ekonomi eserleri, Baronius'un Busetti'nin yapıtları rafları doldurmuştu. Mignard zevkinde bir Meryem Ana resmi kapıyı süslüyordu. Resmin yaldızlı eskimiş çerçevesi tozluydu. Şimşirden yapılmıştı. At kılından yapılan iskemleler kırmızı döşemeye dizilmişti. Pencerelerin önünde sarkan pamuklu perdelere yemekhanenin tatsız kokusu siniyordu. Müdür ceviz ağacından küçük masasının üzerine eğilmiş, sicil defterlerini karıştırıyordu. Bu defterleri yanında ayakta duran etütler müdürü rahip Peroke ona getirmişti. Melantein, bu hafta dedi bir öğrencinin odasında yine çikolata yakaladım. Böylesi aykırı davranışlar sık sık tekrarlanıyor. Gerçekten papaz okulu öğrencileri ders kitaplarının arasına çikolata saklamayı alışkanlık edinmişlerdi. Bu olaya Menier teolojisi adını koymuşlardı. Gece vakti bir odanın içinde ikişer üçer toplanıp çikolata tadıyorlardı. Melantein etütler müdürünü hiç zaaf göstermeden sert davranmaya davet etti. Bu düzensizlik ürküntü verici dedi. Böyle giderse işin içine daha ağır kabahatler karışabilir. Hitabet sınıfının sicil defterini istedi. M. Poroke defteri ona verirken gözlerini başka tarafa kaçırdı. Kutsal hitabetin şu Guttrell tarafından öğretildiğini anımsadı. Hem ahlakı hem doktrini sıfır olan o adam kalbini hoplattı. Derin derin içini çekti. Başpiskoposun gözleri artık açılsa da şu papazın liyakatsizliğini bir görse. Sonra bu acı düşünceden kendini kurtardı ama daha acı veren bir düşünceye yakalanarak ''Ya Pied Agnel?'' diye sordu. Firmin Pied Agnel 2 yıldan beridir papaz okulu müdürünü aralıksız endişelere sürüklüyordu. Sen Oxper'in 2 istinat duvarı arasında ahşap küçük bir dükkanı bulunan kunduracının biricik oğluydu. Son derece zeki olduğundan okulun en parlak öğrencisiydi. Sakin mizacı, hal ve gidiş bakımından ona iyi not aldırıyordu. Çekingen bir karakteri vardı. Huysuzluk göstermemesi temiz ahlaklı olduğuna güvence verir gibiydi. Gel gelelim, ne teolojik zekası ne de rahiplik yeteneği vardı. İnancı bile belirsizdi. Ruhları iyi tanıyan büyük bir uzman olan Melantein, genç levitlerde aşırıya kaçan o şiddetli bunalımlara pek aldırış etmezdi. Bazen bu bunalımlar Tanrı'nın yardımıyla yatışıp iyileşirdi. Asıl korktuğu şey dik kafalı ama sakin görünen bir ruhun iç çöküntüleriydi. Duyduğu şüphe hoş görülebilir ve hafif olan bir ruhtan bile umutsuzluğa kapılıyordu. Zira o ruhun düşünceleri doğal bir yokuştan inerek dinsizliğe koşuyordu. Kunduracının becerikli oğlu işte böyle görünüyordu. Melantein bir gün saygı nedeniyle kendini gizleyen bu karakterin iç yüzünü keşfetmeyi başardı. Her zamanki o ani kurnazlıklarından birini kullanmıştı. Firmin'in aklında aldığı papaz okulu eğitiminden geriye Latin uygarlığının incelikleri, safsatalar üzerine keskin zekalılık ve duygusal bir mistizmden başka bir şey kalmamıştı. Bunu dehşet içinde fark etti. Firmin, ona bundan böyle zayıf ve ürküntü verici bir varlık olarak göründü. Kötü ve zavallının biriydi. Yine de bu çocuğu seviyordu. Zaaf gösteriyor, şefkatle seviyordu. Edindiği izlenime rağmen okulun iyilikseverlikle dolu övünç kaynağı olmasından dolayı ona minnet duyuyordu. Firmin'in zekasındaki sevimlilikler, konuşmasındaki ince yumuşaklık hoşuna gidiyordu. Hatta o solgun miyop gözlerindeki sevecenlik bir açılıp bir kapanan göz kapaklarının altından kırılganlığı hissettiriyordu. Bazen ona rahip Guttrell'in bir kurbanı gibi bakıyordu. Öyle ki o adamın düşünsel ve ahlaki zayıflığı zeki ve kavrayışlı bu öğrenciyi aşağılamış ve üzmüş olsa gerekti. Buna kesinlikle inanıyordu. Firmin'e çok iyi bir gelecek hazırlayacağını düşünüp kendisiyle gurur duyuyordu. Kilisenin yılgınlık göstermeyen büyük din adamlarına öyle ihtiyacı vardı ki ama Firmin çok zayıftı. Onu tekrar dine kendisi kazandıracaktı. Ruhban sınıfının içinde genç bir ana yüreği taşıyan o papazlardan biri belki de bir Preve ya da bir Gerbe olabilirdi. Fakat Melantein'in kendisiyle gurur duyması fazla sürmedi. Bu belli belirsiz beklentiyi hemen kafasından fırlatıp attı ve bu çocuğun içinde bir Guralo'nun, bir Renan'ın yaşadığını fark etti. endişe dolu bir ter alnını doldurdu. Böylesi öğrencileri yetiştirmek demek aslında onlardan ürküntü verici düşmanlar yaratmaktı. Bu yüzden dehşete kapılıyordu. Tapınağı sarsan çekiçlerin tapınağın içinde dövüldüğünü biliyordu. Sık sık şöyle diyordu: "Teolojik disiplinin gücü işte burada. Büyük dinsizleri yalnız o disiplin eğitebilir. Bizim ellerimizle yoğrulmayan bir imansız, kötülük karşısında savunmasız ve güçsüz kalır. Bütün bilgi bizim duvarlarımızın arasındadır. Küfür bile." Bayağı konuşmaları, öğrencilerinden sırf deneyim kazanmaları ve doğruluk adına istiyordu. Onları iyi birer bölge papazı yapacağından emindi. Seçkin konulara gelince, o konuların merakı, kibiri ve ruhun kötücül cüretkârlığını geliştireceğinden korkuyordu. Hatta bunlar öyle erdemler geliştirirdi ki, o ruhlar melekleri kaçırabilirdi. "Monsieur Parek," dedi birdenbire, "Pied Agnel'in notlarını bir görelim bakalım." Dudaklarıyla başparmağını ıslatan etütler müdürü sicil defterini karıştırdı. Sonra kocaman işaret parmağıyla defterin sayfa kenarına işaretlenmiş satırların altını siyah kalemle çizdi. "M. Pied Agnel yersiz cümlecikler kullanıyor. M. Pied Agnel acıya eğilim gösteriyor. M. Pied Agnel her türlü fiziksel egzersizi reddediyor." Müdür okuduktan sonra başını salladı, sayfayı çevirip devam etti. "M. Pied Agnel, inanç birliği konusunda kötü bir ödev yapmıştır." O sırada rahip Lantein kendini tutamadı. "Birlik, işte asla kavrayamayacağımız şey bu. Üstelik bir papazın her şeyden önce nüfuz etmesi gereken bir düşünce. Hem hiç çekinmeden iddia edebilirim, bu düşünce bütünüyle Tanrı'yı dile getirir. İnsanlar üzerindeki en güçlü anlatımdır." Rahip Peruk'a dönerek derinden karanlık bir bakış attı. "İnancın birliği konusu Monsieur Peruk," dedi. "Ruhları etkilemek bakımından benim temel taşım. En basit zekalar bile eğer doğruluktan yoksun değillerse, birlik düşüncesinden mantıksal sonuçlar çıkarırlar. Daha ileri olanları aynı ilkede hayran kalınacak bir felsefe bulurlar." Monsieur Peruk'a inancın birliğini kürsüde 3 kez ele alıp işledim. Birinci ayrımın sonu sayfa 14.